Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع عِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 22 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 13 Mayıs 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Fariver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, İran'da bilimin durumu, Siyonist rejimin artan kaygıları ve içten çöküşü ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Siyonist rejimin caydırıcılık gücünü kaybettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonistlerin saldırganlığına karşı Filistin halkının kahramanca direnişini övdü. Seyit Hasan Nasrullah, Siyonist düşmanın direnişi bölme planları başarısız oldu dedi. İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimle ateşkesi yalanladı. İran Adalet Bakanı, yaptırım mağdurlarına hukuk kulübü kurmasını istedi. Ve Türkiye'de Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Suriye mülteciler konusundaki ihtilafları ortaya çıktı. Şimdi haberler.
Tahran'ın Cuma namazı hatibi Siyonist rejimin caydırıcılık gücünün kaybettiğini dile getirerek şunları söyledi. Direniş cephesinde caydırıcılık gücü güçlendirilmeli ve Filistin direnişi güç ve İftiharla bu yola devam etmelidir. İran Press'in bildirdiğine göre Hüccetü'l-İslam Muhammed Cevad Hacı Ali Ekberi Cuma namazı hutbelerinde Filistin'deki son gelişmelere değinerek şunları söyledi. İslam devrimi lideri Ramazan Bayramı konuşmasında bir strateji belirledi ve İslam dünyasının bugünkü stratejisi Filistin'in iç güçlerine yardımcı olmak olmalıdır ve bu strateji kat edilmiş yolda İslam Cumhuriyeti'nin desteğiyle taş intifadasından füze intifadasına ulaşmıştır ve Siyonist rejimin dünyasını karartmıştır. Tahran'ın Cuma namazı hatibi Siyonistlerin çok şiddetli bir infiale karşı karşıya olduğunu dile getirerek şunları ekledi. Çökmekte olan bu rejim kendini kurtarmak üzere kabine oluşturmak için en zalim unsurlardan birine başvurmuştur. Ancak bu yüzü kara da hiçbir işi ileriye götüremedi ve durum daha da kötüleşti. Hüccetü'l-İslam Hacı Ali Ekber'i Siyonist rejimin masum Filistin halkını şehit etmedeki cinayetlerine değinerek Siyonist rejim tarafından çocukların öldürülmesi bu rejimin acizini gösteriyor. Elbette bu zalim rejimin karnesi normal hakları öldürmekle doludur diye belirtti. Tahran'ın cuma namazı hatibi caydırıcılık noktasına ulaşılabilmesi için tüm İslam ümmetinin Filistin direnişini desteklemesi gerektiğini vurgulayarak şunları belirtti. Şimdiki koşullarda hepimizin görevi Filistin direnişi akımını desteklemektir. Çünkü bu saldırıda zekice durmuşlar.
İran Dışişleri Bakanı İslami Cihad Genel Hareketi Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganlığını kınarken Filistin halkının ve mücahit grupların bu rejimin saldırganlarına karşı kahramanca direnişini övdü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün bir telefon görüşmesinde Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahali ile Filistin'deki son siyasi ve saha gelişmelerini ve Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik gerçekleştirdiği vahşice saldırılarını ele aldı. Yapılan görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganlığı ve İslami Cihat Hareketi'nin liderlerine yönelik suikast ve yerleşim yerlerinin hedef alınmasına işaretle, başta kadın ve çocuklar olmak üzere masum Filistin halkının öldürülmesini ve bu sahte rejim tarafından açıkça ihlal edilen insan hakları meselesini şiddetle kınadı. Emir Abdullahyan ayrıca Filistin halkının ve cihatçı grupların bu saldırılara karşı sergilediği kahramanca direnişini övdü. Yapılan görüşmede Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, İslam İnkılabı Rehberi, Cumhurbaşkanı, İran hükümeti ve halkına selamlarını iletirken, direnişin sahadaki durumunun çok iyi bir seviyede olduğunu belirtti ve Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganlığı durana kadar bu rejim tarafından direniş şartlarının kabul edilmesine kadar direniş grupların direnişinin devam edeceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı ve Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı Filistin'deki son gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze şeridine vahşi saldırısını ele aldı. İRNA Haber Ajansı'nın haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan cuma akşamı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze şeridindeki vahşi saldırısını ve direniş liderlerine yönelik hedefli suikastı, yerleşim yerlerinin hedef alınmasını ve masum Filistin halkının özellikle de kadınların ve çocukların öldürülmesini şiddetle kınarken bu rejimin açıkça insan haklarını ihlal ettiğini ve bu eylemleri Filistin halk ve gruplarının direnişi karşısında Siyonistlerin bir zayıflık ve çaresizlik işareti olduğunu değerlendirdi. Emir Abdullahyan, Filistin milletinin ve cihatçı grupların bu saldırılara karşı gösterdiği kahramanca direnişini kutlarken, uluslararası toplumun Filistin'i ve meşru direniş eksenini desteklemesi gerekliliğine vurgu yaptı. İsmail Haniye de bu telefon görüşmesinde İslam İnkılabı rehberine ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na selamlarını iletti ve İran'a Filistin'i destekleyen siyasi duruşundan dolayı teşekkür ederek Siyonist rejimin saldırılarına karşı direnişin tam hazırlığını ve direniş gruplarının yakın koordinasyonunu ve Filistin halkının yüksek moralini vurguladı. Haniye şunları da ekledi. Direniş bu Siyonist saldırganlığın kaderini belirleyecek ve İsrail rejiminin teslim olmaktan başka seçeneği yok.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, düşmanın direniş güçleri arasında tefrika oluşturma hesaplarının boşa çıktığını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Hasan Nasrullah dün akşam mücadeleci komutan Seyit Mustafa Bedreddin'in şehadet yıl dönümü münasebetiyle taziye ve tebrik mesajını ilettiği konuşmasında şunları söyledi. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistinlilere yönelik mevcut saldırıyı başlatmış olsa da, Netanyahu'nun hesapları direniş güçleri arasında fitne çıkarmada başarısız oldu. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist rejimin işlediği cinayetlere dünyanın sessiz kalmasından üzüntü duyduğunu belirterek, Amerika, İsrail'in Güvenlik Konseyi'nde kınanmasını engelledi dedi. Seyit Hasan Nasrullah sözlerinin devamında Netanyahu'nun işgal altındaki topraklardaki saldırganlığının nedeni caydırıcılık gücünü yeniden canlandırmak ve yeniden onarmak, iç krizden kaçmak, kabine koalisyonundaki çatlağı ve parçalanmışlığı onarmak ve siyasi ve seçim durumunu iyileştirmek olduğuna işaretle Netanyahu'nun niyeti İslami Cihat hedef alıp Filistinli grupları bölmek ve direniş güçleri arasında fitne çıkarmaktı ama başarısız olduğu ifadesini kullandı. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri şunları da ekledi. Direniş komutanlarına yönelik suikastlara rağmen bölgede direniş grupları zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda akan bu kan direnişe ivme kazandırdı.
İnsanlığa karşı işlenen cinayetlerin devamında İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı. İşgal altındaki Filistin topraklarından haber kaynakları, işgal rejiminin casus uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Yarmuk Caddesi'ndeki bir evi hedef aldığını bildirdi. Bundan önce haber çevreleri bu savaş uçaklarının Gazze'nin doğusundaki El-Şeci mahallesindeki Şehit Baha Ebul Ata'nın evine de saldırarak evi yıktığını bildirmişti. Alınan haberler, Siyonist savaş uçaklarının geçtiğimiz saatlerde Gazze şeridindeki 7 evi yıktığını gösteriyor. Siyonist rejim cuma akşamı Gazze şeridinde bir eve saldırarak 3 Filistinliyi şehit ederek 10 kişiyi de yaraladı. Gazze Sağlık Bakanlığı cuma akşamı yayınladığı son bildirisinde Filistinli şehit sayısının 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33'e çıktığını, yaralı sayısının ise 111'e ulaştığını duyurdu.
İslami Cihat Hareketi'nde özel bir kaynak El Miyadin Haber kanalına verdiği demeçte, Siyonist rejimle ateşkes konusunda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve yalan olduğunu söyledi. El Alim kanalının bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi şunları ekledi. Direniş ne kadar fedakarlık yapılırsa yapılsın geri çevrilmeyecek, ihmal edilmeyecek ve sabit bir yaklaşım olarak devam edecektir. İslami Cihat Hareketi ayrıca hareketin askeri kolu Seraya el-Kudüs'ün askeri konsey üyesi İyad el-Hasani suikastına yanıt vereceklerini açıkladı. Bu arada birkaç saat önce haber kaynakları Mısır'ın Siyonist rejime ve direniş gruplarına geçici ateşkes teklif ettiğini bildirdi.
İran ve Belçika Dışişleri Bakanları konsolosluk işbirliği gibi ilgi alanlar üzerinde görüş tatilinde bulundular. İRNA haber ajansına bildirdiğine göre Belçika ve İran Dışişleri Bakanları Haca Lahabib ve Hüseyin Emir Abdullahyan dün bir telefon görüşmesinde konsolosluk işbirliği de dahil olmak üzere ilgi alanları ele alıp görüş alışverişinde bulundular. Bu telefon görüşmesinde her iki taraf İran İslam Cumhuriyeti ile Belçika arasındaki işbirliğinin iki ülkenin engelleri aşma yönündeki çabalarıyla daha da gelişeceğini umduklarını dile getirdiler.
İran Ekonomi Bakanı, İran'ın çeşitli alanlardaki deneyimlerini İslam Kalkınma Bankası üyelerine aktarmaya hazır olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İhsan Handuzi, Perşembe günü İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giderek İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısını üye ülkeler için en iyi ve en önemli fırsatlardan biri olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Bu toplantı banka üyeleri arasında ortak işbirliği için bir fırsat sağlamakta olup bu hedef bu toplantının gündemine alınmıştır. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerin kabiliyetlerini kullanmaya olan inancını vurgulayarak şu hatırlatmada bulundu. İrademiz, İran'ın teknoloji ve yeni yetenekler, nano, ilaç endüstrileri, tıbbi ekipman, enerji santrali ekipmanların imalatı ve petrol endüstrisi için katalizör imalatı alanlarındaki ilerlemelerini göz önünde bulundurarak bu gelişmeleri bankanın diğer üyelerine ve İslam ülkelerine sunmaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası hukuk zirvesinde tek taraflı yaptırımların mağduru ülkeler arasındaki hukuki ve adli işbirliği çerçevesinde bu ülkelerin Adalet Bakanlıkları eksenli yaptırım mağdurlarına hukuk kulübü kurma teklifinde bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emin Hüseyin Rahimi, Dün Cuma günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Zirvesi'ne katılan Adalet Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada yaptırım uygulayanların tek taraflı politikalarına karşı bağımsız ve özgür ülkelerin dayanışmasını bugün dünyanın kaçınılmaz bir gerçeği nitelendirerek tek taraflı yaptırım uygulayanlara karşı uluslararası otoritelerin kapasitesini kullanmalıyız diye kaydetti. İran Adalet Bakanı şunlar söyledi. Yaptırım uygulayanları sınırlamak ve onlardan tazminat talep etmek için Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda ve diğer yetkili uluslararası merciler nezdinde dava açmak yaptırım mağdurlarının hukuk kulübünün ana görevi olmalı. Rahimi şunlar da ekledi. Birleşmiş Milletler tüzüğü devlet egemenliğinin eşitliği kavramını vurgulasa da günümüz dünyasında bazı ülkelerin ekonomik üstünlüğü bir araç gibi kullanılarak ekonomik baskının özgür ve bağımsız uluslara diz çöktürmek için gayrimeşru bir silah olarak kullanılmasına neden olmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı yerli yeteneklere dayanarak Şom komploları yaptırım ve tehdit üçgenini kırmayı başardıklarını söyledi. İran Pers Haber Ajansı'na demeç veren Amiral Şahram İrani, Deniz Kuvvetleri'nin 86. filosunun tamamen İran yapımı olan Dena ve Mekran muhribi ile dünya çapındaki seyahat hedefleriyle ilgili açıklamasında 40 yıllık Şom komplolar yaptırım ve tehdit içinde var olmamıza rağmen neyse ki bu üçgeni kırmayı başardık dedi. Amiral İrani şunları da ekledi. Uluslararası alanda diplomasi, savunma, olay yerinde bulunma ve diğer ülkelerle iletişim ve ilişkiler başlıklı ana misyonumuz doğrultusunda üst düzeyde başarılı ziyaretler gerçekleştirdik.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı bugün bu kuvvet Fars Körfezi'ndeki kendi iç gücüne dayalı olarak en üst düzeyde hazır durumdadır ve Fars Körfezi üzerinde hava, su üstü ve su altı alanlarda tam kontrole sahiptir dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre General Ali Reza Tengsiri İran'ın güneyindeki Buşehir ilinde gazetecilere hitaben şunlar söyledi. Fars Körfezi'ndeki düşman gemilerinin hareketi her zaman İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerinin gözetimi altındadır. General Tengsiri Fars Körfezi'nin güvenliğini olumlu değerlendirerek bu stratejik su yolunun tam güvenlik içinde olduğuna işaretle şunları söyledi. Bugün Savunma Bakanlığındaki önemli gelişmiş askeri teçhizat ve İslam İnkılabı rehberinin komuta ve rehberliğinde ve İslami İran gençlerinin çabalarıyla tasarlanmaktadır.
Türkiye İktidar Partisi'nin Cumhurbaşkanı ve adayı muhalefet rakibinin Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin tutumlarını insanlık dışı ve gayri İslami olarak nitelendirdi. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde Suriyeli mültecileri ülkeden sınır dışı edeceğini söyleyen Millet İttifakı adı altında altılı muhalefet partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna karşı çıktı. Türkiye toplumunun %99'unun Müslüman olduğunu işaret eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili sözlerini kınayarak bu davranış insanlık dışı, ahlak dışı ve en önemlisi İslam dışıdır dedi.
Star gazetesinin aktardığı habere göre yapılan ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri Konya'da CHP Derbent ilçe başkanı Salih Çakıllı Koyak'ı, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy pusulası ile yakaladı. CHP ilçe başkanı Salih Çakıllı Koyak ve sahte oyları teslim eden Caferiye isimli şahıs hakkında seçim kanununa muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'ın İnsan Hakları Konseyi Sosyal Kurulu'na başkanlığına tepkisiyle ilgili. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yardımcısı Vedant Patel, İran'ın 2023 İnsan Hakları Konseyi Sosyal Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine tepki göstererek bu durumdan derin bir şekilde kaygılıyız iddiasında bulundu. Amerikalı yetkili ülkesinin dünyada işlediği cinayetleri ve insan hakları ihlallerini hatırlatmayarak, ağır ve sürekli insan haklarını ihlal eden bir ülkenin temsilcisi olan İran Büyükelçisi'nin böyle bir grubun başına atanması, grubun sınırlı etkinliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramaz iddiasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı düzenlediği basın toplantısında Amerika ihlalci hükümetinin iddialarını yineledi. İran'da insan haklarının ihlal edildiğini iddia eden söz konusu yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki rolünü de işaretli, İran'ın Cenevre'deki Büyükelçisi'nin İnsan Hakları Konseyi 2023 Sosyal Kurulu Başkanı olarak atanmasına tepki gösterdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, İran'ın Cenevre'deki Büyükelçi seçimine ilişkin soruya yanıt olarak, detayları bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan basın toplantısında 2023 İnsan Hakları Konseyi'nin Sosyal Kurulu Başkanı olarak İran'ın temsilcisinin seçilmesine tepki olarak İran'da insan hakları ihlalleri olduğu iddiasını yineleyerek bu konunun derinden endişe verici olduğu açıktır. İnsan haklarını ağır ve sürekli olarak ihlal eden bir ülkenin böyle bir grubun başına geçmesi bu kurulu yalnızca zayıflatır, dedi. İnsan Hakları Konseyi'nin başkanının açıklanmasına göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Ali Bahreyni, 2023 yılında İnsan Hakları Konseyi'nin 19. Sosyal Kurulu toplantısında başkan seçildi.
Yaklaşık 6 ay sonra belli tarihlerde Cenevre'de 2 gün sürecek olan 2023 Sosyal Asamblesi'nde bilim, teknoloji ve teknolojinin rolü konusu uzmanlar, uluslararası otoriteler ve yetkililer, hükümet ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla ele alınacaktır. Bu kurulda özellikle koronavirüs salgınından kurtulma döneminde insan haklarının geliştirilmesine yönelik adımlar ve girişimler de ele alınacaktır. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yardımcısı Vedant Patel'in İran'da insan hakları ihlali iddiasını ileri sürmesi daha önce Amerikalı yetkililerin İran'daki insan hakları durumu ile ilgili benzer iddialarına paralel olarak gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomasi kolu olan Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer Amerika'yı bu hususta uyararak Amerikan rejimi diğer milletlerin temel hakları ve ifade özgürlüğünü yargılamak yerine en iyisi Amerika içinde yaşanan sistematik insan hakları ihlallerine ve uluslararası taahhütlerine ve yükümlülüklerine bağlılık konularına yönelsin. Özellikle Amerika içinde yaşayan azınlıklar ve renkli derilere yönelik ihlallere karşı sorumluluk üstlensin. Birleşmiş Milletler Antlaşması'na riayet ederek diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınsın. Yapılan basın toplantısının bir diğer bölümünde ise Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili perde arkası müzakerelerin yürütülüp yürütülmediği ve hangi yeni bilgilerin bulunduğu sorusuna yanıt vererek şöyle dedi. Bildiğiniz gibi Başkan Biden, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamaya kararlı. Diplomasinin bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Ancak şu anda duyuracak bir şeyimiz yok. Amerikalı yetkili böyle bir iddiada bulunsa da aslında İran her daim taahhütlerine karşılıklı olarak uygulanmasına vurgu yapmış ve ancak o zaman bu anlaşmaya döneceğini belirtmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan'da Sudanlı taraflar arasında barış müzakereleri ile ilgili. Haber kaynaklarının verdikleri bilgilere göre Sudan ordusu ve karşı tarafı sayılan hızlı destek kuvvetleri heyetleri, sivillere zarar verecek her türlü saldırıdan kaçınma hususunda anlaşmaya vardı. Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında bir aya yakın süredir devam eden çatışmaların durdurulması için Cidde Bildirgesi anlaşması imzalandı. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında bir ay yakın süredir devam eden çatışmaların durdurulması için Cidde Bildirgesi anlaşması imzalandı. Sudan basınındaki haberlere göre bildirge, Amerika ve Suudi Arabistan'ın Sudan'daki krizi çözmek için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlattıkları taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda imzalandı. Bildirgede Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetlerinin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapıldı. Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerini destek amacıyla kurulan hızlı destek kuvvetlerinin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüştü. Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetleri tarafından imzalanan Cidde bildirisinde iki tarafın Sudan halkının çıkarlarının öncelikleri doğrultusunda hareket edecekleri ve sivillere zarar verecek her türlü saldırıdan kaçınılacağı konusunda mütabakata varıldığı belirtildi.
Hızlı destek güçlerinin sivillerin zarar görmesini önlemek için tüm önlemleri alması ve tüm Sudanlı sivillerin çatışma ve kuşatma altındaki bölgeleri terk etmesine izin vermesi gerektiğini belirten açıklamada, her iki tarafın da Sudan'da düzenli insani ateşkeslere bağlı kalacağı ve çocukları askere almaktan ve onları insani kalkan olarak kullanmaktan kaçınacağı belirtildi. Hızlı destek güçlerinin komutanı Hamdan Daglu ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, cumartesi günü temsilcilerini Washington ve Riyad'ın ön görüşmeler olarak nitelendirdiği görüşmeyi yürütmek üzere Cidde'ye göndermişti. Sudan ordusu daha önce heyetinin yalnızca insani yardımın Sudan'a girişini kolaylaştırmak ve ateşkesi sürdürmek ve bunun nasıl düzgün bir şekilde uygulanacağını, tartışacağını açıklamıştı. Bu arada Sudanlı ve Suudi yetkililer diğer planlar veya müzakerelerin süreciyle ilgili daha fazla bilgi vermedi. 27 gün öncesinden bu yana başlayan bu çatışmalar yüzlerce insanın ölümüne veya yaralanmasına ve Sudan'ın içinde ve komşu ülkelerinde yüz binlerce insanın yerinden edilerek avare olmasına yol açtı ve uluslararası toplumu harekete geçirdi. Bu çatışmaların ardından önemli bir insani krizden bahsedilmeye ve bu Afrika ülkesindeki felaket senaryoları yazılmaya başlandı. Sudan'daki iç çatışmalardan sonra Suudi Arabistan bu ülkeden yabancı uyrukluları tahliyesinde ana rolü oynadı. Bu sırada ise Sudan'da ordu güçleri ile destek güçleri arasında silah çatışmaları hızla başladı. 15 Nisan cumartesi sabahı ise yeni çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaları sona erdirmek ve çatışan tarafları müzakere masasına getirmek için uluslararası arabuluculuk şimdiye kadar verimli olmamıştı. Bugüne kadar ise Sudan'da birkaç tur ateşkes sağlanmasına ve tarafların buna bağlılık beyanına rağmen dağınık çatışmalar devam etmişti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 22 Şevval 1444 ve Miladi 13 Mayıs 2023 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 23 Ordibehşt 1358 tarihinde Müslüman İran halkının aralıksız süren mücadeleleri, İslam İnkılabı'nın zaferi ve İran'da İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulmasının ardından İran'da Şom Kapitülasyon Anlaşması lağvedildi. Kapitülasyon kanunu uyarınca İran'daki Amerikalı vatandaşlar yargı denetiminden tamamen muaf tutuldu. Öyle ki bir Amerikalı vatandaş, İran'da bir suç işlemesi halinde İran'daki hiçbir kurum ve teşkilat ve özellikle yargı organları onları yargılama yetkisine sahip değildi. Ve Amerikalıların yargılanmasının ise kendi ülkeleri mahkemelerinde yapılması gerekiyordu. Aslında bu olay İran'ın milli hakimiyeti ve bağımsızlığının yok olmasına neden oldu. Kapitülasyon kanununun Hicri Şemsi 21 Mehr 1343 tarihinde onaylanmasından beri İran İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni bu olaya tepki gösterdi. Ve kapitülasyon kanununun olumsuz ve tehlikeli sonuçlarını ifşa etmenin yanı sıra bu Şom kanunu şiddetle kınadı. İmam Hümeyni'nin açık ve kararlı muhalefetine ve İran'ın savaşan Müslüman halkına karşı koyamayan Şah rejimi İmam Hümeyni'yi sürgüne gönderdi. Ancak İran halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi devam etti ve nihayet İslam İnkılabı'nın zafer kazanmasının ardından bugün kapitülasyon yasası iptal edildi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şevval 1151'de İranlı önde gelen alim Muhammed Hüseyin Hatunabadi vefat etti. Babası Muhammed Salih ve annesinin ceddi Allame Meclisi'nin yanında birçok bilimi öğrenen Hatunabadi, bilimsel alanda zirveye ulaştı ve geçerli İslami hadisleri toplayarak eserlerini telif etti. Yıl önce bugün 13 Mayıs 1753'te Fransız politikacı, general ve matematikçi Lazar Carnot dünyaya geldi. Yeni geometri biliminin kurucularından sayılan bu bilim adamı aynı zamanda bir askeri mühendis ve stratejist idi. Fransız devrimcilerinin zaferlerinde etkili liderlerden biri olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle Fransız devriminin askeri ruhu olarak adlandırıldı. Bu devrimin zaferinden sonra Carnot, Fransız konvansiyonu ve savaş bakanlığı üyesi olmakta dahil olmak üzere yüksek mevkilere atandı. Ünlü eserlerinden biri Paranormal Üzerine Düşünceler kitabıdır. Yıl önce bugün 13 Mayıs 1846'da Amerika'nın Meksika'ya karşı savaş ilanından sonra iki ülke arasında savaş başladı. Meksika 1821 yılında bağımsızlığını kazandı ve bundan sonra Amerikalıların Meksika'ya göçü başladı. 1835 yılına kadar o dönemde Meksika'nın bir parçası olan Texas eyaleti bu göçmenlerin yardımıyla bağımsızlığını ilan etti ve 10 yıl sonra Amerika'ya ilhak edildi. Amerika'nın saldırgan hükümeti Meksika'daki kendi göçmenlerine karşı baskı uygulanması bahanesiyle bu ülkeye saldırdı. Ama aslında Amerika, Meksika'nın bazı bölgelerini, özellikle Texas eyaletini kendi topraklarına katmak istiyordu. Yaklaşık 1,5 yıl süren bu eşitsiz savaşın sonunda Amerika, Texas, Kaliforniya, Nevada, Utah eyaletlerini ve Arizona, New Mexico, Wyoming ve Colorado eyaletlerinin bir bölümünü işgal etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilimin durumu.
Değerli dinleyiciler, İran'da bilimin durumu isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu özel sohbetimizde İran'ın genel olarak son yıllardaki bilimsel durumunu ve kademesini ele almaya çalışacağız.
bir ülkenin bilimsel üretimleri, o ülkenin araştırmaları, makaleleri, alıntı yapılması, uluslararası işbirlikleri, araştırmacıların faaliyetleri, eğitim ve araştırma kurumlarının faaliyetlerinin bir toplamıdır. Bu üretimlerin incelenmesinde prestijli ve itibarlı uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleler, atıflar, dergilerin geçerliliği, bilim insanlarının bilimsel üretkenliği ve etkisi gibi çeşitli göstergeler nicel ve nitel olarak ele alınır. Bir ülkenin bilimsel üretimleri, bir ülkenin araştırmaları, makaleleri, alıntıları, uluslararası işbirlikleri, araştırmacıların faaliyetleri, eğitim ve araştırma kurumlarının bir koleksiyonu olduğu bir kriter olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası endekslerin son sıralamasına bakıldığında İran İslam Cumhuriyeti'nin 2023'te birçok bilimsel göstergede büyümenin yanı sıra dünyada genel olarak toplamda 16. sırada istikrarı yakalayabildiği görülüyor. Bu araştırmalara göre İran'daki bilim üretiminin durumu, bilimin çeşitli alanlarındaki üretiminin uygun büyümesini göstermektedir. Ülkelerin bilimsel durumunun uluslararası endekslerinden biri olarak kabul edilen Nature Index, Natural Science dergisinde en iyi 82 seçilen dergisinde makaleleri yayımlanmış, yazarlardan oluşan bir veri tabanı oluşturmuştur. Nature Index küresel düzeyde kaliteli araştırma çıktısı ve işbirliğinin bir endeksidir. Bu profil aylık olarak güncellenir ve web sitesinde 12 aylık bir süre için bilgi yayımlar.
Nature Index sıralamasının 14 Mart 2023 tarihinde güncellenen son versiyonunda İran bu sıralama listesinin ilk 30 ülke arasında yer alıyor. Bu arada İran'ın sıralaması 2022'de 32, 2021'de 35 ve 2020'de 33 oldu. Fizik, kimya, coğrafya ve çevre bilimleri ile biyoloji bilimleri olmak üzere 4 genel konu alanında İran İslam Cumhuriyeti'nin en iyi sıralaması dünyada 27. sırasıdır. Nature Index sıralamasında İran'dan 95 devlet ve özel üniversite ve araştırma merkezi yer alıyor ve tüm bu kuruluşlar arasında İran'ın Şiraz Üniversitesi küresel sıralamada 921. sırayı alarak İran'da 1. sırayı elde etti. Web of Science aynı zamanda dünyadaki en güvenilir ve ilk bilimsel referans veri tabanlarından biridir. Bu sitedeki bilgiler her ülkenin bilimsel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu endeksin nicel ve atıf ölçütleri ve göstergeleri arasında bilim üretimine katkı, bilimsel yayın miktarı, atıf miktarı, atıf yapılan makale miktarı ve makale başına atıf yer almaktadır. Ayrıca araştırmacı sayısı her ülkenin araştırma popülasyonunun yüzdesi, bilgi üreten kuruluşlar, yerli dergi sayısı ve yüzdesi, yerli dergilerde yayın sayısı, her ülkedeki yerli bilim üretiminin payı ve sayısı, bilim yayınlanan dergilerin oranı bu kapsamlı dizinde yayınlanmaktadır. Web of Science'tan alınan son rapora göre İran'ın H endeksi 14 Mart 2023 tarihinde 428 ve İran'ın bilim üretim sıralaması dünyada 16. sıradadır. İran İslam Cumhuriyeti son 3 yılda bölgede ve İslam ülkeleri arasında 1. sırada yer aldı. İran'ın son 5 yılda Web of Science'da yayınlanan makalelerdeki payı ise %1,96'dır.
Scopus Endeksi bir diğer güvenilir ve iyi bilinen atıf kaynağı ve mercisi olarak kabul edilmektedir. Web of Science ve Scopus profillerinin kapsamı arasındaki fark tematik farklılıklardır. Bazı konularda profillerden biri diğerinden üstündür. Ancak genel olarak Scopus veri tabanı Web of Science atıf tabanından yaklaşık %20 daha fazla kapsama sahiptir. Scopus'un kullandığı endeksi sistemi, referansların kalitesini, kendine referans vermeyi, süreyi, tip analizini ve makale sayısını dikkate alan SJR endeksine dayalıdır. Ancak etki faktörü olan veya IF olan en önemli IS endeksi yalnızca doğrulama için bir endekstir. İran'ın Scopus'taki H endeksi 14 Mart 2023 itibariyle 416'dır.
Tahran Radyosu.
Ayrıca Scopus profilinde 2023 öncesi yıllarda İran'da en önemli araştırma alanları sırasıyla 2021'de tıp, mühendislik ve malzeme bilimi, 2020'de tıp, mühendislik ve malzeme bilimi, 2019'da mühendislik, tıp ve fizik ve astronomi, 2018'de mühendislik, tıp ve malzeme bilimi ve 2017'de mühendislik, tıp, fizik ve astronomi olmuştur. İran'ın bilimsel ortak ülkeleri sırasıyla 2021'de Amerika, Çin ve Kanada, 2020'de Amerika, Kanada ve Çin, 2017'de Amerika, 2018 ve 2019'da Amerika, Kanada ve İngiltere oldu. Ayrıca 2022 yılında dünyanın en çok atıf alan araştırmacıları listesine 14 İranlı araştırmacı dahil edildi. Bu yıllık liste geniş ve önemli bir etkiye sahip bilim ve sosyal bilimler alanlarındaki araştırmacıları tanıtır. Yüksek atıf alan makalelerin atıf sayısı dünyada en çok atıf alan araştırmacıları seçmek için ana kriterlerden biri olmuştur. Bu listedeki araştırmacılar 21 konu alanından seçilmiştir. 2018 yılından itibaren aynı anda birkaç alanda çalışan araştırmacılar da ayrı bir disiplin altında sınıflandırılmaktadır. Buna istinaden 2022 yılında dünyada en çok atıf alan araştırmacı olarak 7.225 kişi seçilmiş ve 2022 yılında dünyada en çok atıf alan araştırmacı listesine İran İslam Cumhuriyeti'nden 14 üst düzey araştırmacı dahil edilmiştir.
Ayrıca Leiden sıralama sistemindeki İran'ın bilimsel durumu da incelenmiştir. Leiden sıralaması da bu alanda bilgilendirici bir mercidir. Dünyadaki üniversitelerin bilimsel performansını sunan bir mercidir. Bu sıralamada üniversiteler Web of Science'da 4 yıl boyunca indekslenen yayın sayısına göre seçilmektedir. Bu sıralamaya dahil olan üniversiteler sıralamaya girme koşullarına göre CWTS Hollanda Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi tarafından seçilmektedir. Leiden sıralamasında incelenen göstergeler arasında bilimsel otorite, bilimsel diplomasi, yayınlara açık erişim ve cinsiyet çeşitliliği yer almaktadır. Üniversitelerin 2017-2020 yılları arasındaki bilimsel üretimlerine ilişkin bu değerlendirmeler Web of Science veri tabanında yapılmıştır. Leiden sıralama sistemine göre bilimsel etki endeksinde İran'daki ilk 10 üniversite arasında Tahran Üniversitesi, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Terbiyet Modernes Üniversitesi, Şehit Beşli Tıp Bilimleri Üniversitesi, Amir Kabir Teknik Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Tebriz Üniversitesi yer alıyor.
Ayrıca bahsi geçen uluslararası sistemlere ek olarak SIR sistemi de ülkelerde bilimin durumunu değerlendirmek için önemli bir merci kurumudur. İspanya'da Granada Üniversitesi'nde aynı isimli araştırma grubu tarafından 2009 yılından beri başlatılan bu sıralama ve derecelendirme sistemi, dünya genelindeki üniversiteleri ve bilimsel araştırma kurumlarını Scopus veri tabanı verilerine göre değerlendiriyor ve sıralıyor. Bu sıralama sisteminde yayınlanan son sıralamaya göre İran 707.897 kadar atıf yapılan 73.380 bilimsel yayın ile dünyada 21. sırada yer almaktadır.
Times sıralama sisteminin son raporunda İran'dan 65 üniversite var ve Gülistan Tıp Bilimleri, Kürdistan Tıp Bilimleri ve Mazenderan Tıp Bilimleri Üniversiteleri dünyada 351-400 sıralamaları ile ulusal alanda birinci sırada yer almaktadırlar. İran Bilim ve Bilgi Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, İran'da KIN başkanına göre Japonya, Çin ve Hindistan'dan sonra İran 2023 yılında bu sıralamaya dahil edilen üniversite sayısı bakımından 4. Asya ülkesi oldu. Toplamda dünyanın 104 farklı ülkesinden 1799 kurumun adı listede yer alıyor. Orta Doğu'da en büyük pay Türkiye ve İran'a ait. Asya kıtası ise 669 üniversiteyle bu sıralamada en fazla temsilciye sahip kıta konumunda. Bu sıralama sisteminin geçen yılki sıralamasında İran'dan 58 kurum dünyanın en iyi kurumları arasında yer aldı. İran üniversitelerinin varlığının yıllık eğilimini incelemek, 2012 versiyonunda bir üniversiteden 2023 versiyonunda 65 üniversiteye sürekli bir artışın söz konusu olduğunu gösteriyor. Son olarak uluslararası profillerin ve mercilerin incelemeleri İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel politikaların gölgesinde bilim üretiminde kendine layık bir yer edinmeyi ve bilimde dünyanın ilk 20 ülkesi arasında yer almayı başardığını göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilimin Durumu isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce partizurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin artan kaygıları ve içten çöküşü.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin artan kaygıları ve içten çöküşü isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejim İsrail'in son haftalarda içten yaşadığı sorunları ve bu kriz hususunda nasıl gerçekleri saptırmak istediğini ele almak istiyoruz.
Geçen hafta Filistinli tutsak Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit düşürülmesinin sonuçlarından duyulan korku ve İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyareti Siyonist rejimin endişelerini arttırdı ve bölge ile ilgi odağı haline geldi. İşgal altındaki topraklarda ayrıca Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve direniş gruplarının uyarıları da manşetleri taşındı. İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinden ve Siyonist rejimin zindanlarında tutuklu bulunan eski bir Filistinli tutsak olan 44 yaşındaki Şeyh Hıdır Adnan, 2 Mayıs 2023 Salı sabahı şehit oldu. Bu şehit, idari tutukluluğu ve haksız zindana atıldığını protesto etmek için 86 gün açlık grevi yaptı. İslami Cihad'ın liderlerinden Şeyh Hıdır Adnan, son 20 yılda 2004'ten 2023'e kadar 6 uzun açlık grevi geçmişine sahipti. Siyonist rejime karşı son protesto açlık grevinde şehit olmadan önce 5 açlık grevi kaydı daha vardı. En kısa açlık grevi 2004 yılında 25 gün sürdü ve Hıdır Adnan'ın hapisten çıkmasına yol açtı. En uzun açlık grevi ise 2023 yılında şehit olmasıyla sonuçlanan son açlık greviydi.
Son açlık grevinde ise ya hürriyete kavuşacağını ya da şehit olacağını vurgulamıştı.
Hıdır Adnan, İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden biri olup Siyonist rejimi sebepsiz ve belgesiz idari tutuklamalarına genel açlık grevi ilan ederek direnen en önde gelen Filistinli tutsaktı. Filistinli Esirlir Komitesi'ne göre Hıdır Adnan, Siyonist rejim hapishanelerinde toplam 12 kez hapsedildi, 44 yılın toplam 8 yılını bu rejim hapishanelerinde geçirdi. Filistin Tutsaklar Komitesi ve Filistin Tutsaklar ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı'na yakın kaynaklar, Siyonist rejimin hapishane kuruluşunun Şeyh Hıdır Adnan'ın hastaneye nakledilmesine karşı çıkarak ve muhtemelen bazı tehlikeli maddeler enjekte ederek Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit olmasına fiilen sebep olduğuna inanıyor. 5 Şubat'ta Siyonist ordu tarafından tutuklanarak hiçbir delil ve suçlama olmaksızın hapse atılan Adnan, fiilen hapishanede Siyonistler tarafından organize bir şekilde katledildi. Hıdır Adnan'ın tutukluluğuna ve hapishane koşullarına ilişkin ayrıntılar, Siyonist işgalcilerin bu eski tutuklu ve Filistinli savaşçıya suikast düzenlemek için önceden planlanmış bir programları olduğunu gösteriyor.
Tüm İsrail hastaneleri fiziksel durumunun kötüleşmesine rağmen onu kabul etmedi. Bunun sonucu Hıdır Adnan, Ramle hapishanesindeki tecrit hücresinde aynı kötü fiziksel durumda tek başına kalarak şehit düştü. Sonuçta bu şehidin kötüleşen sağlık koşullarının bir sonucu olarak hayatını kaybettiği öne sürüldü. Geçen hafta pazar günü Şeyh Hıdır Adnan Siyonist mahkemeye katılmak üzere Ofer kışlasına sevk edildiğinde ölmek üzere olduğunu karısına video konferans aracılığıyla söyledi. Son günlerde birçok kez komaya girdiği de belirtildi. Ancak Siyonistler şehit olmasına gerekçe göstermek için sağlık durumuyla ilgilenmeyi kasten reddetti. Bu Filistinli tutsağın şehadetiyle birlikte 1967'den bu yana Siyonist rejimin hapishanelerinde şehit olan Filistinli tutsakların sayısı 237 kişiye ulaştı. Aslında Hıdır Adnan'ın Siyonistleri kaybedilen bir savaşa sürüklediği görüldü. Daha sonra Filistin ulusunun mücadelelerinde bir rol model olarak anıldığı bir konumda olan Hıdır Adnan, Siyonist rejimin ya kendisine teslim olması gerektiğini ya da çok sayıda güvenlik ve askeri sonuçla karşı karşıya kalacağını empoze etti.
Direnişin ilk tepkisi Gazze Şeridi'nden, Gazze Şeridi'nin komşusu Siyonist yerleşim alanları ve kasabalarına 22 roket atmak oldu. Ve demir kubbe sistemleri bunlardan sadece 4 roketi engellemesi dikkat çekti. Bu roketler Sadirot yerleşiminde çok sayıda yaralı bıraktı. Salı günü Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Hıdır Adnan'ın hapishanede şehit edilmesinin ardından direniş güçleri Gazze Şeridi'ne komşu Siyonist yerleşim birimlerini roket saldırılarıyla hedef aldı. Siyonist ordu, işgal rejimin hapishanelerinde Filistinli bir tutsak olan Hıdır Adnan'ı şehit etmesinin ardından Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan son askeri gerilim sırasında demir kubbe sisteminde teknik bir arıza ve bozukluk olduğunu kabul etti. Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada geçtiğimiz salı günü Gazze'den atılan roketler geldiği sırada demir kubbe sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle Sedros şehri içinde patlayan roketlerin durdurulamadığını belirtti. Siyonist gazete Yedioth Ahronot'ta bu başarısızlığı kabul etti ve şunları kaydetti. Ordunun önceden hazırlığı ve teyakkuzuna rağmen demir kubbe Gazze'den atılan 22 roketten sadece 4'ünü imha etti. Ve bu durum savunma sisteminin çok sayıda roketi imha etmede başarısız olduğunu gösterdi. Thank you.
Siyonist rejim İsrail güçleri 1995 yılında Yahya Ayaş'ı şehit ettiğinde Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam taburları Tel Aviv'in merkezinde Hudeyra'da 4 şehadet operasyonu düzenleyerek karşılık verdi ve bu da 50'den fazla yerleşimciyi öldürdü ve yaraladı. Ayrıca Gazze'deki İslam İcad Hareketi'nin saha komutanı Şehit Abul Ata suikast sonucu şehit olduğunda Siderot, Aşkelon ve Aşdod yerleşimlerine 400 roket atıldı. Bu da yüzlerce İsrailli'yi sığınaklara göndererek Netanyahu'nun kendini yere atmasına ve canını kurtarmak için aşağı sığınaklara atlamasına neden oldu. Ayrıca Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadının 2001 yılında Ebu Ali Mustafa'nın kanının intikabını almak için düzenlediği ve Siyonist rejimin aşırılık yanlısı bakanlarından Rahboam Zayfi'yi tek seferde öldürdüğü misilleme operasyonu da dikkatten kaçmamalıdır.
Mayıs 2021'deki Kudüs Kılıcı Savaşı'nda ateşkesin en önemli koşullarından biri, İslami Cihad'ın roket atmayı bırakmasının Siyonist rejimin direniş komutanlarına yönelik herhangi bir suikast operasyonu gerçekleştirmemesine karşılık olarak koşulmasıydı. Özellikle de Mayıs ayında Cenin kampında saha komutanlarından ikisinin tutuklanması bu durumu tetikleyen unsur olmuştur. Şimdi Siyonist rejim İsrail alışkanlığı gereği bu anlaşmaları ihlal etti ve direniş komutanlarından birini şehit düşürerek bunun bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalacağı söylenebilir. Direniş gruplarının ortak operasyon odası Batı Şeria'da ve 1948'in işgal altındaki bölgelerinde füze ve saha müdahalesinin koordinasyonu ve türü için acil bir toplantı yaptı. Öte yandan Filistin'deki durumu patlamanın eşiğine getiren İslami Cihat Hareketi Komutanı'nın Siyonist rejimin hapishanesinde şehit edilmesiyle birlikte İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye gezisi de bir dönüm noktası sayılıyor. İsrailler için yeni endişe ve kaygı kaynağı ise Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü meselesidir.
Her şeyden önce İran Cumhurbaşkanı'nın devrimin son 40 yıldaki zaferinden bugüne kadar Suriye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki derin ve tarihi ilişkileri vurgulamak için gerçekleştiği direnişe de odaklandığı söylenmelidir. Reisinin Şam ziyareti Arap ülkelerinin çoğunun Suriye ile ilişkilerini canlandırmaya ve bu ülkede 10 yılı aşkın bir süredir devam eden krizin ardından bu ülkenin yeniden inşa sürecine katılmaya çalıştığı bir durumda gerçekleşti. Nitekim Suriye Arap Birliği'ndeki koltuğunu da geri kazandı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma ardından Suudilerin Şam'a yakınlaşma eylemi, Siyonistlerin büyük bir iç krize girdiği ve Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmasını umduğu bir zamanda gerçekleşti. Netanyahu, aslında Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması yaparak İsrail kamuoyunun üzerindeki baskıların bir kısmını azaltabilirdi. Ama Tahran ile Riyad arasında yapılan anlaşma İsrail'in tüm bu hesaplarını alt üst etti. Siyonist rejimin güvenlik çevrelerinin ve çalışma merkezlerinin değerlendirilmesi gösteriyor ki, İran'a karşı Arap-İsrail koalisyon planının başarısız olmasının ardından İsrail liderleri artık bölgede ya da komşu çevrede yeni bir Tel Aviv karşıtı koalisyon kurulmasından endişe duyuyor. En iyi ihtimalle direnç ekseninin güçlenmesi dikkate alınmaktadır. Siyonistlerin değerlendirmesine göre İran dış politikasında özellikle bölge ülkeleriyle etkileşim ve direniş eksenini güçlendirme konusunda yeni bir strateji benimsedi. Siyonistler ayrıca Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesinden ve Suudi Arabistan ile Hizbullah'ın yakın gelecekte olası yakınlaşmasından endişe duyuyorlar ve bu iki olayın meydana gelmesinin Tel Aviv ile normalleşme projesinin tamamen başarısız olması anlamına geldiğine inanıyorlar.
Tahran Radyosu. Siyonistlerin bir diğer endişeleri de Suriye'deki sahada yaşanan gelişmelerdir. İsrailli uzman Tesvi Brail, Haris gazetesinde bir makale yayınlayarak İran'ın bölgesel düzeydeki son gelişmeler ışığında olumlu koşullara sahip olduğunu ve bu değişikliklerin İsrail'in savaş uçaklarının Suriye semalarında hareket özgürlüğünü azaltacağını, belki de İsrail ordusunun Suriye yönelik saldırılarını durdurmak zorunda kalacağını belirtiyor. İsrail güvenlik kurumlarının değerlendirmesine göre İran, Suriye ve direniş ekseninin diğer üyeleri bölgede İsrail'in Suriye yönelik saldırılarına büyük engel olacak gelişmiş bir radar ağı kurmayı planlıyor. Genel olarak bu zamansal yolculuğun iki temel stratejik ve ekonomik boyutu vardır. bölgenin son 10 yılda jeopolitik ve çok gergin gelişmelere tanık olması ve artık istikrar noktasına ulaşması nedeniyle stratejik ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması ve bunun stratejik bir fırsat sağlamasıdır. İran-Suriye ilişkileri ve işbirliğini dengelemek ve siyasi ve güvenlik politik ilişkiler ve işbirliği temelinde ekonomik ve ticari ilişkileri ve işbirliğini teşvik etmek için uygun bir fırsat sağlamasıdır. Suriye artık yeniden yapılanma aşamasına girmiştir. Ve İran İslam Cumhuriyeti terörle mücadelede olduğu gibi bölgedeki ekonomik, teknik ve uzmanlık imkan ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak Suriye hükümeti, ordusu ve milletinin yanında ciddi ve kararlı bir şekilde duracaktır. Bu alanda teknik ve mühendislik hizmetleri Suriye hükümeti ve halkının yanında olmaya, Suriye'nin ekonomik olarak yeniden inşasında ve savaşın yol açtığı yıkımın imarında etkin ve belirleyici rol oynamaya hazırdır.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin yaşadığı kriziyle ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
İslam peygamberinin siyeri ve sünneti her zaman Müslüman araştırmacıların üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biri olmuş ve hakkında sürekli tartışılmıştır. Bu alanda geçmişten günümüze dek birçok kitap, makale ve risalenin yazılması da bu konunun Müslüman düşünürlerin gözünde nedenli önemli olduğunun işaretidir. Bu eserleri yazan düşünürler Allah Resulü'nün mübarek yaşamı ve kişiliğiyle ilgili en ince detayı bile gözden kaçırmamaya ve kayda almaya büyük özen göstermiş ve o Hazretin sosyal programlarını ve hükümet anlayışını anlatarak dünyada yarattığı değişim ve muazzam İslami medeniyetin temelini atmakta ifa ettiği rolünü beyan etmeye çalışmıştır.
İslam peygamberi beşeriyet semalarına adeta parlayan bir güneş gibi doğdu ve insani faziletlere ve ahlaki yüce değerlere yeni bir ruh ve canlılık kazandırdı. Bir insanda bulunabilecek tüm erdemler ve değerler ve imtiyazlar tam anlamıyla o Hazretin azamet ve ihtişam dolu yaşamına yansımıştır. Öyle ki mübarek varlığı adeta her tarafa nur saçan bir meşale gibi beşeriyetin yolunu ebediyen aydınlatmaktadır.
Bugün tüm düşünürler İslam dininin ilerlemesi ve yayılması ve tüm alemi kucaklamasında etkili olan en önemli etkenlerden birinin İslam peygamberinin insanlara karşı cazip davranışı ve iyi ahlakı olduğu konusunda hemfikirdir. Araştırmacılar Allah Resulü'nün şefkatli tutumu ve iyi ahlakı İslam dininin kalplere nüfuz etmesinde en önemli etken olduğu bunu itiraf ediyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam peygamberinin sergilediği tavır ve ahlakın bu semavi dinin ilerlemesi ve gönülleri fethetmesinde önemli rol ifa ettiğini belirterek Âl-i İmrân suresinin 159. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.
İslam peygamberi bizzat ahlaki faziletlerin ve yüce insani değerlerin abidesi olduğu gibi ahlaki değerlerin önemine de vurgu yaparak bu değerleri İslami toplumda yaygınlaştırdı. Allah Resulü yaşamının her anında insanlara güler ve açık yüzle davranır ve hadiseleri de aynı şekilde karşılardı. Rivayetlere göre hicretin 9. yılında asi bir aşiret İslam ordusunun kahramanca savaşmasının ardından hezimete uğramasından sonra aşiretin önde gelenlerinden Uday bin Hatem Şam'a kaçtı. Fakat kız kardeşi Saffane İslam ordusunca esir alındı. Saffane diğer esirlerle birlikte Medine'ye getirildi ve hepsi Mescid-i Nebi yakınında bir eve yerleştirildi. Bir gün Allah Resulü esirleri ziyarete geldiğinde Saffane bu fırsattan yararlanarak şöyle dedi. Ey Muhammed! Babam Hatem bu dünyadan ayrıldı. Benim koruyucum ve velim Uday da ortalıktan kaybolup kaçtı. Eğer maslahat bilirsen beni azat et ve Arap aşiretlerin beni kötülemelerinden koru. Çünkü babam Hatem köleleri azat ederdi, komşularını korur ve insanlara yiyecek dağıtırdı ve açıkça selam ederdi ve devranın acı günlerinde insanlara yardımcı olurdu. Ahlaki değerlere büyük saygı duyan Allah Resulü, Saffaniye şöyle buyurdu. Ey kız, bu saydığın özellikler gerçek müminlerin sıfatlarıdır. Eğer baban Müslüman olsaydı, biz ona çok lütufta ve merhamette bulunurduk. Bu sözlerin ardından İslam peygamberi oradaki yetkiliye şöyle buyurdu. Bu kızı babasının ahlaki değerlere olan saygısı için azat edin. Allah Resulü daha sonra da Saffaniye yeni elbise verdi ve Şam'a dönebilmesi için biraz para da verdi ve güvenilir insanların eşliğinde Şam'a kardeşinin yanına yollardı. Rivayetlere göre Uday bin Hatem kız kardeşinin bu şekilde saygıyla azat edilmesinin ardından Medine'ye geldi ve İslam peygamberi huzurunda şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberine göre iyi ahlak, zaman ve mekandan bağımsız olan ve bu açılardan hiçbir sınırı olamayan bir sermayedir. Öyle ki her türlü şartlarda başkalarını sevmek mümkündür. Allah Resulü doğruluğu ve emaneti eda etmeyi yaşamın kıvamı bilir ve şöyle buyururdu. Bu iki özellik tüm peygamberlerin onayladığı ve vurguladığı iki özelliktir. Kuşkusuz her toplumda insani, pak ahlakın yaygınlaşmasıyla beraber kötü ve çirkin değerler ve barbarlık huyu yok olur. Allah Resulü o dönemde topluma hakim olan üstünlük taslama ve eşraflık ve kibir gibi özelliklerle mücadele etti. Gerçekte bu özellikler ciddi sosyal bozukluklardır ve ne zaman bir insanda veya toplumda baş gösterecek olursa tehlikeli bir virüs gibi hızla toplumun her tarafına yayılır ve beşeri toplumun sağlığını tehdit etmeye başlar.
İslam peygamberi toplumun genel yönetimini üstlenen bir lider olarak bu tür tehlikeli düşüncelerle mücadele etti ve yerine safa ve samimiyet ve dürüst olmayı hakim kıldı. Allah Resulü İslam dininin servete karşı olmadığını fakat insanların mali gücünün toplumda iktisadi faaliyete vesile olmasına önem verdiğini ve tembelliği ve gevşekliği ve yoksulluğu menfi özellikler bilerek şiddetle men ettiğini vurguladı. İslam peygamberi yaşadığı toplumdaki insanlardan hiçbir farklılığı göze çarpmayacak şekilde ahlaklı ve faziletli ve tevazulu bir yaşam sürdürüyordu. Öyle ki o hazret bir mecliste oturduğunda yeni gelen biri sizlerden hanginiz Muhammed diye sormak zorunda kalırdı.
Hazreti Ali aleyhisselam çok güzel bir tabirde Allah Resulü'nden insanların ruhunu tedavi eden ve şefkatli biri olduğu için bizzat hastalarına başvuran bir tabip şeklinde söz ederek şöyle buyuruyor. Allah Resulü tıp bilgisiyle sürekli dolaşan ve ilaçlarını ve merhemlerini en iyi şekilde hazırlayan ve nerede lazım olursa kör kalplere, sağır kulaklara, düzgün konuşamayan dillere uygulayan bir hekimdir. Allah Resulü ilaçları ile gafil ve şaşkın hastaları tedavi eden bir hekimdir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İslam peygamberinin insanlara karşı davranışında siyerini şöyle beyan ediyor. Resulullah'ın yaşamının bir boyutu o hazretin insanlara karşı davranışıydı. O hazret asla halkçı olmayı ve insanlara sevgiyle yaklaşmayı ve aralarında adaleti yerleştirmeyi unutmadı. Ve halk gibi ve halkın arasında yaşadı ve onlarla oturup kalktı. Allah Resulü köleler ve toplumun alt kesimleriyle dostluk kurdu. Onlarla yemek yedi, onlarla oturup kalktı, onlara sevgiyle davrandı. Güç ve iktidar o hazreti değiştirmedi, milli servet etkilemedi. Davranışı zorlu günlerde ve zorlukların giderildiği dönemde değişmedi. Her yerde ve her zaman halkın yanındaydı. Halkın sorunları ile ilgilenirdi ve halk için adalet istiyordu. Sosyal yönetimi âlâ derecedeydi ve herkesle ilgilenirdi. O bedevi toplumda yönetimi, hesap kitabı ve teşvik ve cezayı halk arasında yaygınlaştırdı. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar Medine'de hemen hemen her taraftan kuşatma altına alındığında ve Medine'ye yiyecek girmediği ve halkın erzakı bittiğinde öyle ki bazen insanlar 2-3 gün yiyecek bir şey bulamadığı sıralarda Allah Resulü o şartlarda bizzat hendek kazma çalışmasında halka eşlik ediyor
ve onlar gibi açlık çekiyordu. Bir gün Allah Resulü yerde oturmuş ve yoksul insanlarla birlikte aynı sofraya oturmuştu. O sırada bedevi bir kadın oradan geçerken şaşkınlıkla sordu. ''Ya Resulullah, sen de diğer kullar gibi yemek yiyorsun.'' Resulullah tebessüm etti ve şöyle buyurdu. ''Benden daha kul kim olabilir?''
Evet, Allah Resulü, beşeriyet aleminin en sevilen ilahi şahsiyetidir. Allah Resulü, toplumun kültürel ve fikri bozukluklarını ıslah etmek için halk arasında barış ve dostluk inşa etti, kin ve düşmanlık ve fitneleri uzaklaştırdı. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de peygamberine affetmeye, hoşgörü ve iyiliğe emrediyor ve cahillerle sürtüşmekten sakındırıyor. Allah Resulü gönülleri birleştirmenin yanında kendisi de tüm kalplerde yer etmiştir. Hudaybiye Barış Anlaşması macerasında Kureyş aşiretini temsilen İslam peygamberi ile müzakere etmeye ve Müslümanları da tehdit etmeye gelen Urve bin Mesud dönüşünde Kureyş elebaşlarına şöyle rapor ediyor. Ben büyük padişahları gördüm. İran Kesrası, Roma Kayseri ve Habeşistan kralını gördüm. Fakat kendi milleti arasında Muhammed gibi olanı görmedim. Ben kendi gözlerimle onun arkadaşları abdest aldığı suyun bir damlasını yere düşmesine müsaade etmediğine ve teberrük için kendi aralarında paylaştıklarına şahit oldum. Eğer o hazretin saçından bir tel yere düşecek olursa hemen onu alıyorlar. Kureyş liderleri bu durumun üzerinde iyice düşünmeleri gerekir.
İslam peygamberi İslami toplumun hükümdarı konumunda olmasına karşın hiçbir zaman iktidarını ve büyüklüğünü başkalarını hor görmekte görmedi. Ve hiçbir zaman kendisini başkalarından üstün saymadı. Allah Resulü Müslümanları çalışmaya teşvik etmek için bizzat kazma kürekle çalışır ve inşaat işlerinde halkla beraber faaliyet yürütürdü. O hazret bir meclise girdiğinde başkaları önünde ayağa kalkmalarına müsaade etmezdi. Ancak bu safa ve samimiyet hiçbir zaman o hazretin manevi kişiliğini ve cazibesini etkilemedi. Bilakis daha da güçlendirdi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı hatibi Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Siyonist rejimin caydırıcılık gücünün kaybettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonistlerin saldırganlığına karşı Filistin halkının kahramanca direnişini övdü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Hani ile telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze şeridine vahşi saldırısını ele aldı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, Siyonist düşmanın direnişi bölme planlarının başarısız olduğunu belirtti. İslami Cihat Hareketi Siyonist rejimle ateşkesi yalanladı. İran ve Belçika Dışişleri Bakanları gündemi ele aldılar. İran, İslami Kalkınma Bankası üyelerine deneyimlerini aktarmaya hazır olduğunu belirtti. İran Adalet Bakanı yaptırım mağdurlarına hukuk kulübü kurulmasını istedi. Amiral İrani, İran'ın düşmanların Şom komploları yaptırım ve tehdit üçgenini kırmayı başardığını söyledi. Ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Suriye mülteciler üzerindeki tartışmaları yoğunlaştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.